Ayrım 13.
Doğal olarak başta İspanya gelir. Sonra kendi oymağı, kendi bölgesi, kendi köyü, ailesi, en sonunda da mesleği gelir. Hele İspanyolca biliyorsan seni kayırmaya baştan hazırdır. Bölgesini tanıyorsan bu çok daha iyi olur. Ama bir de köyünü, yaptığı işi bilirsen, bir yabancıya nice yakın olabilirlerse onca yakın olurlar sana. İspanya'da hiç yabancılık hissetmemişti. Onlar da kendisine çoğu kez bir yabancı gibi davranmamışlardı. Ona karşı oldukları zamanların dışında. Elbette sana bozuldukları oldu. Sana sık sık bozuldular. Ama onlar hep herkese bozulurlardı. Kendilerine bile bozulurlardı. Üç kişi bir araya gelecek olsanız, ikisi bir olup sana karşı çıkarlardı. Sonra da öteki ikisi birbirinin kuyusunu kazmaya başlardı. Her zaman değil ama örnekleri artırıp bundan bir sonuç çıkarmana yetecek kadar sık. Böyle düşünmenin yeri değildi ama düşüncelerine gem vuran kimdi? Kendinden başka hiç kimse. Bozguncu düşüncelerin kafasına yerleşmesine izin vermeyecekti. Kazanacak ilk şey bu savaştı. Savaşı kazanamazsak her şey yitirilirdi. Ama her şeyin ayrımına varıyordu. Dinliyordu her şeyi, anımsıyordu. Bir savaşa hizmet ediyordu. Bu hizmeti yaparken elinden ne geliyorsa öylesine sunmuştu bağlılığını. İşini dört dörtlük yapmaya çalışıyordu. Ama kimse düşüncelerine egemen olamazdı. Ne de görme ve işitme yetilerine. Eğer bir takım yargılara varacaksa bunları daha sonra oluşturacaktı. Yargıya varacak birçok malzeme olacaktı elinde. Şimdiden bir sürü vardı zaten. Kimi kez gereğinden bile fazlaydı. Şu Pilar karısına bak diye düşündü. Ne olursa olsun, eğer zaman bulabilirsem o öykünün gerisini de anlattırmalıyım ona. Şu iki çocukla birlikte yürüyüşüne bir bakın hele. Bunlardan daha iyi üç İspanyol ürünü bulman olanaksızdır. Kadın dağ gibi, oğlanla kız da genç ağaçlara benziyor. Yaşlı ağaçlar tümden kesilmiş. Genç ağaçlar işte böyle alabildiğine serpiliyor. Şu ikisi başına gelenlere karşın sanki kara yazgının adını bile duymamışlarcasına duru, temiz, yeni ve el değmemiş görünüyorlar. Ama Pilar'a sorarsan Maria daha yeni toplamıştı kendini. Korkunç bir durumdaydı kız herhalde. Köyündeki beş delikanlıyla birlikte askere yazılan Belçikalı bir oğlanı anımsadı 11. bölükten. 200 dolayında nüfusu olan bir köydü bu. Oğlan daha önce köyünden hiç çıkmamıştı. Oğlanı ilk kez Hans'ın Tugay karargahında gördüğünde öbür beş delikanlı ölmüştü. Oğlanın durumu da çok kötüydü. Onu karargahta emir eri olarak kullanıyorlardı. Kocaman, sarışın, kırmızı flamanlara özgü bir yüzü vardı çocuğun. Kocaman hantal köylü elleri vardı. Elindeki tabaklarla bir yük atı gibi güçlü, sarsak adımlarla hareket ediyordu. Gece gündüz ağlıyordu ama. Bütün yemek boyunca sessiz sessiz ağlayıp durmuştu. Ne zaman başını kaldırıp baksan onu ağlarken görürdün. Şarap istesen ağlar, yahni için tabağını uzatsan ağlar. Hep ağlardı yüzünü kaçırarak. Sonra kesiyordu ağlamayı ama başını kaldırıp ona bakacak olsan yeniden yaşlar doluyordu gözlerine. Yemek aralarında mutfakta ağlıyordu. Herkes çok iyi davranıyordu ona. Ama bir işe yaramıyordu bu. Bu oğlana ne olduğunu öğrenmeliydi Robert Garden. İyileşip iyileşmediğini, yeniden askerliğe elverişli duruma gelip gelmediğini öğrenmeliydi. Maria şimdi yeterince iyileşmişti. Hiç değilse öyle görünüyordu. Ama Robert Garden ruh hekimi değildi. Pilar'dı ruh hekimi olan. Belki de dün gece birlikte olmaları ikisi için de işe yaramıştı. Evet, yeter ki sonu kötü gelmesindi. Kendisine yaradığı su götürmezdi. Bugün çok iyi hissediyordu kendisini. Sağlam, iyi, tasasız ve mutlu. Önceleri şansı yok gibi görünmüştü. Ama talihi yaver gitmişti sonra. Kendilerini kötü ilan eden başka durumlarla da yüz yüze gelmişti Robert Garden. Kendilerini ilan eden İspanyolca düşünüş demekti bu. Çok hoştu Maria. Bak şu kıza dedi kendi kendine. Bak şu kıza. Güneşin altında mutlulukla yürüyüşünü izledi kızın. Haki gömleğinin boynu açıktı. Bir tay gibi yürüyor diye düşündü. Böyle bir şeye denk düşemez insan. Böyle şeyler olmaz. Belki de hiç olmadı diye düşündü. Belki sinemada gördüğün birinin gece yatağında sana uğradığı düşlere benzer bir şeydir bu. Öylesine yumuşak, öylesine sevimli. Yatağında uyurken onlarla düşüp kalkardı. Garbo'yu hala anımsıyordu. Harlow'u da. Evet, birçok kez Harlow'la yatmıştı düşünde. Belki o düşlerden biriydi bu da. Ama Pozo Blanco'daki saldırıdan önceki gece Garbo'nun yatağına gelişini hala çıkarıp atamamıştı aklından. Yumuşacık, ipeksi bir yün kazak vardı kadının üzerinde. Robert Garden kollarıyla onu sarmaladığında kadın öne doğru abanmış, saçları dökülüp Robert Garden'ın yüzünü örtmüştü. Kadın Robert Garden'ı bunca zamandır sevdiği halde niye adamın da kendisini sevdiğini söylememiş olduğunu sormuştu. Çekingen değildi kadın, ne soğuk ne de uzaktı. Ne güzeldi ona sarılmak, ne yumuşaktı, ne tatlıydı. Jack Gilbert'le eski günlerinde olduğu gibiydi. Gerçekten olmuş gibiydi. Robert Garden onu Harlow'dan çok daha fazla seviyordu. Oysa Garbo düşüne bir kez girmişti yalnızca. Oysa Harlow, belki bu da o düşler gibiydi. Belki de değildir, dedi kendi kendine. Belki şimdi yanına varıp Maria'ya dokunabilirim, dedi kendi kendine. Belki de korkuyorsun bunu yapmaya, dedi kendi kendine. Olur ya, bunun hiç yaşanmamış olduğunu görürsün. Gerçek olmadığını anlarsın belki. Filmlerdeki insanlarla ilgili o düşler gibi kendi kendine kurduğun bir şey olduğunu görürsün. Ya da tüm eski sevgililerinin gelip kıraç toprağın üzerinde, samanlıklarda, ahırlarda, Corrales ve Cortijos'ta, korularda, garajlarda, kamyonlarda, İspanya'nın tüm tepelerinde o uyku tulumunun içinde seninle yatışlarına benzer bir şey olduğunu anlarsın. Robert Garden uyurken hepsi o uyku tulumunun içine girmişlerdi. Hepsi de gerçek yaşamda olduğundan çok daha sevecendiler. Belki de böyle bir şeydi işte. Belki de bunun doğruluğunu anlamak için kıza dokunmaktan korkuyordun. Belki de kafanda kurduğun bir şey, düşünde gördüğün bir şey olduğu ortaya çıkardı dokunsaydın. Robert Garden keçi yolunun öbür yakasına geçip elini kızın koluna koydu. Kızın yıpranmış haki kumaşın altındaki kolunun yumuşaklığını duyumsadı parmaklarında. Kız ona bakıp gülümsedi. Selam Maria, dedi Robert Garden. Selam Inglis, diye yanıtladı kız. Robert Garden kızın sarımsı esmer yüzünü, sarı gri gözlerini, gülümseyen dolgun dudaklarını, güneşten kavrulmuş kırpık saçlarını gördü. Kız yüzünü ona çevirip gözlerinin içine güldü. Doğruydu, gerçekti pekala. El Sordo'nun kampı son çam ağaçlarının arasından görünmüştü. Ters yüz olmuş bir leğene benzeyen yuvarlak bir pınar başına kurulmuştu kamp. Bu kireç taşı havzalarının hepsinde bir sürü mağara olmalı diye düşündü. Orada önlerinde iki mağara vardı. Kayalardan çıkmış bodur çam ağaçları onları iyice gizliyordu. Burası en az Pablo'nunki kadar iyi bir yerdi. Hatta daha bile iyiydi. Pilar Jacquin'e nasıl oldu ailenin kurşuna dizilmesi, diyordu. Hiç işte kadınım, dedi Jacquin. Valladolid'deki bir sürü insan gibi solcuydu onlardı. Faşistler kenti solculardan temizlerken ilkin babamı vurdular. Sosyalistlere oy vermişti o. Sonra anamı vurdular. O da oyunu sosyalistlere vermişti. İlk kez oy kullanmıştı. Kız kardeşlerimden birinin kocasını vurdular bundan sonra. Tramvay sürücüleri sendikasına üyeydi. Besbelli ki sendikaya üye olmasa tramvay falan süremezdi. Ama siyasetle uzak yakın ilgisi yoktu adamın. İyi tanırdım onu. Biraz yüzsüzdü de. İyi bir yoldaş bile olabileceğini sanmam. Sonra öbür kızın, öbür bacımın kocası benim gibi dağlara çıkmıştı. O da tramvay işçisiydi. Bacım onun yerini biliyor da saklıyor diye düşündüler ama bilmiyordu kızcağız. Kocasının nerede olduğunu söylemiyor diye oncağızı da vurdular. Vay hayvanlar vay, dedi Pilar. El Sordo nerede, onu göremiyorum. Burada, içeride olmalı, diye karşılık verdi Jacquin. Durup tüfeğinin kabzasını yere dayadı. Pilar, kulak ver bana. Sen de Maria. Eğer ailemin başına gelenleri anlatıp canını sıktımsa bağışla beni. Herkesin derdi aynı. Biliyorum bunu. Bunlardan söz etmemek daha iyi olur. Yo, anlatmalısın, dedi Pilar. Eğer birbirimize yardım etmeyeceksek niye doğduk ki? Birinin derdini soğukkanlılıkla dinlemek de bir yardımdır. Ama Maria'nın canını sıkabilir. Onun derdi başından aşkın. Küava, dedi Maria. Benim derdim öylesine büyük ki bir de seninki girmiş içine hiç fark etmez. Üzüldüm Jacquin. Umarım bacın iyidir. Şimdilik iyidir, dedi Jacquin. Hapse tıktılar onu. Göründüğü kadarıyla pek kötü davranmıyorlar. Ailende başkaları da var mı, diye sordu Robert Garden. Yok, dedi oğlan. Bir de ben varım. Daha çıkan eniştem dışında başka kimse yok. Belki o da ölmüştür. Belki de ölmemiştir, dedi Maria. Başka dağlarda bir çeteye katılmıştır belki de. Bence ölmüştür, dedi Jacquin. Ortalıkta dolanmayı beceremez o. Bir tramvayda biletçiydi. Bu iş dağa çıkmak için iyi bir hazırlık sayılmaz. Bir yıl dayanacağından kuşkuluyum. Ciğerleri de zayıftı zaten. Maria elini delikanlının omzuna koyarak, ama yine de iyidir belki, dedi. Evet kızım, niye olmasın, dedi Jacquin. Oğlan orada durmuş, öyle dikilirken Maria uzandı, kollarını delikanlının boynuna doladı, onu öptü. Yüzünü kaçırdı Jacqueline, ağlıyordu çünkü. ''Bu bir kardeş öpücüğü'' dedi Maria ona. ''Seni kardeşim gibi öpüyorum.'' Oğlan sessizce ağlayarak başını iki yana salladı. ''Bacınım ben senin'' dedi Maria. ''Seviyorum seni, bir ailen var senin. Hepimiz senin aileniz.'' ''İngiliz de dahil'' diye gürledi Pilar. ''Öyle değil mi İngiliz?'' Robert Garden, evet dedi oğlana. Hepimiz senin aileniz Jacqueline. Senin erkek kardeşin o dedi Pilar. Hem İngiliz. Robert Garden kolunu oğlanın omzuna attı. Hepimiz kardeşiz dedi. Oğlan başını iki yana salladı. Söylediklerimden utanıyorum dedi. Böyle şeylerden söz etmek herkesin işini daha da güçleştiriyor. Canınızı sıktığım için çok utanıyorum. Utancının içine edeyim dedi Pilar. O kalın sevecen sesiyle. Maria seni yeniden öpecek olursa korkarım ben de seni öpmeye başlayacağım. Bir boğa güreşçisini öpmeyeli yıllar oldu. Hatta senin gibi başarısız olanını bile. Komünistliğe soyunmuş başarısız bir boğa güreşçisini öpmek isterim doğrusu. Tut onu İngiliz. Tut da şöyle okkalı bir öpücük kondurayım yanağına. Deja dedi oğlan. Sonra hızla başını çevirdi öteye. Bırakın beni, bir şeyim yok. Utanıyorum yalnızca. Duygularını belli etmemeye çalıştı oğlan. Maria Robert Garden'ın eline koydu elini. Pilar ellerini kalçalarına dayamış, oğlana alaycı bir yüzle bakıyordu şimdi. ''Ben seni öpecek olursam'' dedi oğlana. ''Bak bacı öpücüğü olmayacak bu ha, bacı gibi öpmek filan numara.'' ''Bırak şakayı'' dedi oğlan. ''Bir şeyim yok dedim size. Anlattıklarım için üzgünüm yalnızca.'' ''Eh, öyleyse gidip şu ihtiyarı bir görelim'' dedi Pilar. ''Duygusallıktan hoşlanmam ben.'' Oğlan ona baktı. Gözlerinden çok incinmiş olduğu anlaşılabiliyordu. ''Senin duygusallığından değil'' dedi ona Pilar. ''Benimkinden. Bir boğa güreşçisine yaraşmayacak kadar yumuşak yürekliymişsin sen de.'' ''Başarısızın tekiydim zaten'' dedi Jacqueline. ''Üsteleyip durma sen de. Ama at kuyruğu uzatıyorsun gördüğüme göre.'' ''Evet, hem niye olmasın? Boğa güreşçiliği ekonomik açıdan amacımıza da hizmet eder. Bir süre insana iş olanağı sağlar. Devlet de onu denetler. Belki artık korkmam da.'' ''Belki korkmazsın'' dedi Pilar. ''Belki korkmazsın.'' ''Niye böyle acımasızca konuşuyorsun Pilar?'' dedi Maria. ''Seni çok seviyorum ama çok acımasızca hareket ediyorsun.'' ''Olur ha, barbarın tekiyimdir ben.'' dedi Pilar. ''Bak İngiliz, Elford'a ne diyeceğini biliyor musun?'' ''Evet, çünkü bana benzemez o. Sana da, bu duygusal yabanilere de. Çok az konuşur.'' ''Niye böyle konuşuyorsun?'' diye sordu yine Maria. Kızmıştı. ''Bilmem.'' dedi Pilar uzun adımlarla yürürken. ''Sence niye?'' ''Bilmiyorum.'' ''Zaman zaman bir sürü şey usandırıyor beni'' dedi Pilar öfkeyle. ''Anlıyor musun? Bunlardan biri 48 yaşında olmak. Duyuyor musun beni? 48 yaş ve çirkin bir yüz. Bir de şakacıktan öpeceğimi söylediğimde hem komünist hem de başarısız bir boğa güreşçisinin yüzünde gördüğüm korku.'' ''Doğru değil bu Pilar'' dedi oğlan. ''Böyle bir şey görmedin yüzümde. Küeva doğru değilmiş. Ağzına ettiğimin sütü bozuğu. Ah işte orada. Hola Santiago. Küet al.'' Pilar'ın seslendiği adam kısa boylu, gürbüz yapılıydı. Geniş elmacık kemikli, kara yağız bir yüzü vardı. Kırçıldı saçları, birbirinden ayrık, sarı kahverengi gözleri vardı. Burnu kızıldereli burnu gibi kancalı, ince köprülüydü. Upuzun bir üst dudak, geniş, ince bir ağız, sinek kaydı tıraş olmuştu. Mağaranın ağzından onlara doğru yürüdü. Sırtmaçların giydiği türden pantolonu ve çizmeleriyle, çarpık bacaklarıyla yürüyordu. Havanın ılık olmasına karşın adamın üzerinde boynuna değin iliklenmiş koyun postundan kısa deri bir ceket vardı. Kocaman esmer elini Pilar'a uzattı. ''Hola kadın'' dedi. Sonra ''Hola'' diyerek Robert Garden'la tokalaştı. Robert Garden yüzüne dikkatle baktı. Robert Garden adamın kedi gibi sarı, sürüngen gibi yassı gözlerini gördü. Adam ''Guapa'' dedi Maria'ya. Kızın omzunu okşadı. Pilar'a ''Yemek yedin mi?'' diye sordu. Kadın başını iki yana salladı. ''Ya öyleyse?'' diyerek Robert Garden'a baktı. ''İçki?'' diye sordu. Baş parmağını aşağıya devirerek eliyle bir hareket yaptı. ''Olur, sağ ol.'' ''Güzel'' dedi Elford'u. ''Viski? Viskiniz var mı?'' Elford onaylayıcı bir tavırla salladı başını. ''İngiliz mısın?'' diye sordu. ''Ruso değilsin ha?'' ''Amerikano.'' ''Amerikalı az burada'' dedi adam. ''Şimdi daha çok.'' ''Fena değil. Kuzey mi, güney mi?'' ''Kuzey.'' ''İngiliz'in aynısı. Köprü işi ne zaman?'' ''Köprüden haberin var mı?'' Elford'u onaylayarak başını salladı. ''Öbür gün sabah.'' ''Güzel'' dedi Elford'u. ''Pablo?'' diye sordu Pilar'a. Kadın başını iki yana salladı. Elford'u sırıttı. ''Sen git'' dedi Maria'ya. Yeniden sırıttı sonra. Sonra dön diyerek ceketinin iç cebinden çektiği deri bir kayışa bağlı kocaman bir saate baktı. Yarım saat sonra. Sıra yerine kullanılan düzleştirilmiş bir kütüğe oturmalarını işaret edip Jacqueline'e baktı. Baş parmağını geldikleri keçi yoluna doğru salladı. Jacqueline'e dolaşıp dönerim dedi Maria. Elsa orada mağaraya girip elinde üç bardak bir şişede İskoç viskisiyle döndü. Şişeyi kolunun altına sıkıştırmıştı. Bardakları da aynı elinde taşıyordu. Her bardağı bir parmağına takmıştı. Öbür eline de boynundan tuttuğu bir su testisini almıştı. Bardaklarla şişeyi kütüğün üzerine, testiyi de yere koydu. Buz yok dedi Robert Gardner'a. Şişeyi ona uzattı. Ben istemem dedi Pilar. Eliyle bardağını kapattı. Dün gece yerde buz vardı diyerek sırıttı el sordu. Hepten erimiş. Buz orada. Dağların çıplak doruklarını örten karı gösterdi. Çok uzakta. Robert Garden El Sordo'nun bardağını doldurmaya kalkıştı. Ama sağır adam başını iki yana sallayarak kendi bardağını doldurmamasını işaret etti ona. Robert Garden bardağı bolca İskoç doldurdu. El Sordo onu dikkatle izliyordu. Robert Garden bardağı doldurunca El Sordo ona su testisini verdi. Robert Garden testinin tıpasını açınca akmaya başlayan soğuk suyla doldurdu bardağını. El Sordo da kendisine yarım bardak viski koydu. Gerisini suyla tamamladı. Şarap diye sordu Pilar'a. Yok su. Al dedi kadına. Sonra Robert Garden'a dönüp sırıttı. İşe yaramaz dedi. Çok İngiliz tanıdım. Hepsi çok viski içerler. Nerede? Çiftlikte dedi el sordu. Patronun dostlarıydı. Viskiyi nereden buldunuz? Ne dedi. Söyleneni duymamıştı. Pilar bağırman gerek dedi öbür kulağına. El sordu daha iyi duyan kulağını gösterip sırıttı. Viskiyi nereden buldunuz diye bağırdı Robert Garden. Yaptık dedi el sordu. Robert Garden'ın el yordamıyla bardağı ağzına götürüşünü izledi. Yok dedi el sordu. Robert Garden'ın omzuna hafif hafif vurarak şakaydı. Lagrange'dan geliyor. Dün gece İngiliz dinamitçisinin geldiğini duydum. Çok sevindim. Viski aldım. Senin için. Sevdin mi? Çok sevdim dedi Robert Garden. Çok iyi bir viski. Sevindim diye sırıttı el sordu. Bu gece bilgi getirecektim. Ne bilgisi? Birlikler iyice hareketlendi. Nerede? Segovia'da uçakları gördünüz. Evet. Kötü ha? Kötü. Birliklerin hareketi mi? Villacastin ile Segovia arası vızır vızır. Valladolid yolunda. Villacastin ile San Rafael arasında. Vızır vızır. Sen ne diyorsun buna? Bir hazırlık mı yapıyoruz? Olabilir. Onlar da biliyor bunu. Onlar da hazırlanıyor. Bu da olabilir. Niye köprüyü bu gece uçurmuyoruz? Emirler böyle. Kimin emirleri? Genel kurmayın. Ya... Pilar, köprüyü ne zaman uçuracağımız önemli mi diye sordu. Her şeyden daha önemli. Ama ya birlikleri harekete geçirirlerse? Anselmo'yu birliklerin hareketi ve yığışmasıyla ilgili bilgi toplaması için gönderdim. Yolu kolluyor. Yolda biri mi var diye sordu. Robert Garden adamın neyi duyup neyi duymadığını anlayamıyordu. Sağırlar hiç belli olmazdı. Evet dedi. Benim de. Niye köprüyü şimdi uçurmuyoruz? Emir aldım. Hoşlanmadım bundan dedi el sordu. İşte bundan hoşlanmadım. Ben de dedi Robert Garden. El Sordo başını iki yana sallayıp viskiden bir yudum aldı. Ne istersin benden? Kaç adamın var? 8. Telefonu keseceksiniz. Şantiye binasındaki karakola saldırıp ele geçireceksiniz. Sonra da köprüye döneceksiniz. Kolay. Yapılacaklar teker teker yazılıp verilecek size. Tasalanma. Ya Pablo? Aşağıdaki telefonu kesecek. Hızardaki karakola saldırıp ele geçirecek, sonra köprüye dönecek. Ya sonra nasıl geri çekileceğiz diye sordu Pilar. Biz 7 erkek, 2 kadınız, 5 tane atımız var. Ya sizin diye sordunun kulağına bağırdı. 8 erkek, 4 at. Faltan Kabalos dedi adam, yeterince at yok. 17 kişiye 9 at dedi Pilar, yükü saymaksızın hem de. Sordu ses etmedi. Robert Garden adamın daha iyi duyan kulağına, at bulmanın bir yolu yok mu dedi. Bir yıldır savaştayız dedi sordu. 4 atımız oldu. 4 parmağını gösterdi. Sen şimdi yarına 8 at istiyorsun. Evet dedi Robert Garden. Buradan ayrılacağınıza göre çevreyi kollamanıza pek gerek yok artık. Burada çok dikkatli olmanız gereksiz şimdi. Buradan çıkıp 8 baş at çalamaz mısınız? Belki dedi sordu. Belki hiç, belki daha fazla. Otomatik tüfeğiniz var mı diye sordu Robert Garden. Sordu evet anlamında başını salladı. Nerede? Tepede. Tipi ne? Adını bilmiyorum, falyalı. Kaç atış yapıyor? 5 falya. Kullanmasını bilen var mı? Ben azıcık, Pek ateş etmedim. Gürültü olsun istemeyiz burada. Kartuşları kullanmak istemeyiz. Sonra bir bakarım ona, dedi Robert Garden. El bombanız var mı? Çok. Adam başına kaç tane? Çok. Kaç? 150. Belki daha çok. Ya başka adamlar? Niçin? Karakolları ele geçirmek. Ben havaya uçururken köprüyü korumak için yeterli gücümüz olmalı. Elimizdekinin iki katı insana gerek var. Karakolları ele geçirme konusunda kaygılanma. Gece mi, gündüz mü? Ne zaman? Gündüz. Tasalanma. İşi sağlama almak için 20 adama daha gereksinim duyuyorum, dedi Robert Garden. İyi adam yok. Güvenilir olmayanlardan ister misin? Yok. İyiler kaç kişi? 4 kadar. Niye o kadar az? Herkese güvenilmiyor. Atları olanlara mı? Atları olduğuna göre güvenilir onlara. Sağlayabilsem 10 tane daha iyi adamım olsun isterdim. 4. Anselmo bana bu tepelerde 100'den fazla adam olduğunu söylemişti. İşe yaramaz. Robert Garden, 30 demiştim bana, dedi Pilar'a. Belli bir yere kadar güvenilebilecek 30 adam. Pilar Sordo'ya bağırarak, Elias'ın adamları nasıl, dedi. Sordo başını iki yana salladı. İşe yaramaz. 10 kişi bulamaz mısın, diye sordu Robert Garden. Sordo ona yassı sarı gözleriyle bakıp başını iki yana salladı. 4 dedi, 4 parmağını kaldırarak. Seninkiler iyi mi, diye sordu Robert Garden. Sorduğu anda da pişman oldu. Sordo başını onaylayıcı anlamda salladı. Dentro de la gravedad, dedi İspanyolcu olarak. Tehlikenin ölçüsüne bağlı. Sırıttı. Kötü olacak, he mi? Olabilir.